Ayrım 30, sayfa 379, 50, New Hampshire. At şaşkınlıktan gözleri koskocaman açılmış bir halde büyük cam pencereden içeri bakıyordu. Camın öte tarafındaki akıl almaz tuhaf gösteriyi izlerken bir an gizlenmesi gerektiğini bile unuttu. 6 metre yükseklikte, bir o kadar genişlikte ve 12 metre uzunluğunda oda yukarıdan pırıl pırıl aydınlatılmıştı. Yeni cilalanmış, pürüzsüz parke zeminde kırmızı çizgiler vardı. Ama ilgi çeken ne büyük bir oda, ne de burada herhangi bir eşyanın olmasıydı. İçeride heyecan içinde oradan oraya koşan, homurdanan, gerinen, kolları sağa sola savrulan, arada sırada topu kaçırdıklarını küfreden iki kişi vardı. Bir bilimsel araştırma kuruluşunda Sukai sahası olması zaten yeterince tuhaftı. Ama burada topu ele geçirmek ve zafer ulaşmak için arenaya çıkmış gladyatörler gibi mücadele eden iki kişi olması çok daha tuhaftı. Aslında belki bu bile atın bu kadar dikkatini çekmeyebilirdi. Ama içeride top peşinde koşturanlar atın büyük annesinden bile yaşlı görünüyorlardı. Daha yaşlı değillerse bile en az 80'li yaşlardaydılar. Ter içindeki beyaz saçları başlarına yapışmıştı. Kasları diri ve sağlıklı görünüyordu. Yalnızca buruşmuş ve pörsümüş yüzleri yaşlarını ele veriyordu. Adam topa doğru bir hamle yaptı. Kaçırdı ve hızla tam atın önünde durduğu cama çarptı. O anda dudağı patladı ama kendini toparlayıp dengesini bulana dek dudağı tamamen iyileşti. O sırada atı fark eden adam gülümseyerek el salladı. Sonra yeniden kadını çok sert bir servis attığı oyun alanına döndü. İkili yeniden atını o zamana dek gördüğü en sert kıran kırana squash maçına koyuldular. Gençliklerini yeniden kazanmışlardı. Yaşadıkları için mutluydular. Hatta o kadar mutluydular ki atın alışılmadık siyah giysilerini ve elindeki susturucu takımı silah bile fark etmemişlerdi. Yeniden gerçeğe dönmesiyle birlikte kortun üstünde köşede duran video kamerayı fark etti. Çift izleniyordu. Denektiler. İyiydi, bu bir başarı öyküsü müydü? At bundan emin değildi. Şimdiye kadar yaşadıklarından bildiği kadarıyla biri düşüp kalçasını kırarsa iyileşirken delirip diğerini yiyebilirdi. Kameranın merceğe yakalanmamak için pencereden geriye çekildi ve koridorda yürümeyi sürdürdü. Egzersiz aletleriyle dolu odadan bir basket sahasının, bir boks ringinin ve bir havuzun önünden geçti. Büyük tesisler büyük olasılıkla yeni beyinleri baştan çıkarıp manifoldda çalışmaya ikna etmek için yapılmış ama sonra onları kullanma şansı vermişti. Etrafta bir tek kişi görünmemesinden de öte aletlerin hiçbiri kullanılmamışa benziyordu. Tabii bilim insanlarının bunları kullanmak istemiş olmaları da mümkündü. Koridorun sonundaki erkek soyunma odasına girdi. Güvenlik kamerası olup olmadığını araştırdı. Olmasını beklemiyordu. Ama durumunda ahlaksızca bir şeyden çekinmiyorlardı. At, görünürde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığından emin olduktan sonra oradaki dolapları araştırmaya başladı. Birçoğu boştu. Birinde çok önceden atılmış, buruşturulmuş bir çikolata ambalajı vardı. Kontrol ettiği son dolaplardan birinde ise giysiler vardı. Giysileri gözden geçirdi. Kareli bir pantolon ve önden düğmeli sarı bir gömlek. Hiç kuşkusuz bunlar squash oynayan ihtiyar adama aitti ve ona pek bir yardım olmazdı. Ardından meraktan teker teker banyo bölmelerinin kapılarını açmaya başladı. İlk üçünde çıkan sesten kapının doğrudan duvara çarptığı anlaşılıyordu. Dördüncüsünde ise ses daha boğuktu. Şah kapının arkasına baktı ve gülümsedi. Kapının arkasında askıda uzun beyaz bir laboratuvar önlüğü asılıydı. At hemen önlüğü üzerine geçirip kapıya doğru ilerledi. Tam soyunma odasının köşesine döndüğü anda hızla gelen birisiyle çarpışıp yere düştü. Doğrulup oturdu ve şaşkınlık içinde kendisine çarpan kişiye baktı. Karşısında güvenlikten biri olacağını bekliyordu ama çarptığı kişi o yaşlı adamdı. Adam gülümseyerek elini uzattı. ''İyi misin evlat?'' At adamın elini tutarak ayağa kalktı. Gülümsemeye çalıştı. ''Bir meşe ağacı kadar sağlamsınız.'' dedi. ''Sizinkiler sayesinde.'' Adam atın omuzuna vurdu. Atın canı yandı. ''Burada mucizevi bir tedavi yöntemi geliştirmişsiniz.'' At, isminizi anımsayamadım dedi. Bobby Jackson. Peki bu programa nasıl dahil oldunuz? Playmode'da da hastanedeydim. Kanser son evrede. Birkaç haftalık ömrüm kaldığı söyleniyordu. Sonra dostlarınız bir gece gelip beni aldılar. Gizlice kaçırdılar. Ertesi sabah sağlığıma kavuşmuştum bile. Potoya top atabiliyordum. Şimdi squash. Yeni bir insan oldum. Peki ya rakibiniz? O nasıl? Leukemi. Muhteşem. Karınız mı? Karım 40 yıl önce öldü evlat. Umarım yukarıdan beni izlemeye uzun zaman önce son vermiştir. Bu gece şansımı denemek istiyorum. At güldü. O zamanlar iyi şanslar Bob. At ister istemez yaşlı adamın saf coşkusuna gülümsedi. Gençliğini yeniden kazanmak inanılmaz bir duygu olmalıydı. Ama düşününce bu aslında çok rahatsız edici bir durumdu. Eğer henüz başaramadıysa bile Manifold başarıya çok yakındı. At telaşlı bir bilim insanı gibi görünme gayreti içinde koridor boyunca koştu. Tam squash alanının önünden geçtiği anda yaşlı kadın dışarı çıkarak ona içtenlikle gülümsedi. ''Nasıl, iyi bir oyun oldu mu Lucy?'' Bir daha sefere yeneceğim diyen kadın soyunma odalarının yönünü tuttu. At asansöre binerken oda köşeyi dönüyordu. At L harfiyle işaretlenmiş bir sonraki katın düğmesine baktı. Kapılar açıldığında olabilecek belki de en sıradan antreye çıktı. Hiç tereddüt etmeden ve güvenlik kavramlarını unumsamadan asansörden çıktı. Bu durumda onu izleyen biri nereye gideceğini çok iyi bildiğini düşünecekti. Neyse ki bej boyalı koridorlar çok iyi sınıflandırılmıştı ve onunla aynı önlüklerden giymiş bilim insanlarıyla doluydu. Arşiv, krojeni, bilgisayar, laboratuvarı ve en berbat olanı morg yazan tabelaların önünden geçtim. Hiçbiri bakacak kadar ilgisini çekmemişti. Hedefi aynen diğerleri gibi belirgin şekilde işaretlerle belirtilmiş olan araştırma bölümüydü. Son keşfede döndükten sonra kendine ancak giriş kartıyla aşılabilen güvenlik kapısından girilen araştırma bölümünün önünde buldu. Başını eğip saatine baktı ve sohbete dalmış bir grup bilim insanıyla çarpıştı. Üç kez üst üste ürkek bir köpek gibi gözlerine bile bakmadan özür diledikten sonra elinde yeni aşılanmış bir geçiş kartıyla güvenlik kapısına doğru ilerledi. Kart okuyucudan geçirdi ve güvenlik kapısı açıldı. Kapının öte tarafındaki koridor boştu ama kulağına uzaktan insan sesleri geliyordu. İlerledi. Yine ne yaptığını çok iyi biliyormuş gibi kayıtsız görünmeye çalışıyordu. Seslerin geldiği yöne iki kez döndü ve giderek kaybolduklarını fark etti. Geriye döneceğine iki kez sağa ve bir kez de sola döndü ve yine doğru izi yakaladı. Sesler artınca yavaşladı ve seslerin geldiği camlı laboratuvara yaklaşınca durdu. Bunun koridoru izleyen birinde kuşku uyandıracağından emindi ama pencerenin önünden geçerse de laboratuvardakilerin kuşkusunu uyandırabilirdi. Özellikle de koridorlar bu kadar boşken. Gizlice büyük laboratuvara baktı. İçerisinde çok sayıda bilgisayar temli, ne işe yaradığını bilmediği, hiç tanımadığı büyük aygıtlar vardı. Bir düzine kadar insan şampanya içiyor, bir şeyleri kutluyordu. İnsanlara dikkatle baktı. Birçoğunu tanımıyordu. Ama Richard Lidley'in kadehlere şampanya doldurduğunu görüyordu. Reinhardt, yani gengedeki o herif de oradaydı. Lidley'in uzattığı kadehi içmeyeceğini belirterek geri çeviriyordu. Coşkuyla içen Mad Dogs da oradaydı. Ridley kadehini kaldırdı. Başarımıza. Alkışlar yüklendi. At odadaki diğer kişileri inceledi. Birkaç bilim insanı. Zararsızlar. Reinhardt'ın yanındaki gengeden 4 kişi tek bir silahla içeri dalmak için çok fazlaydılar. Onlardan birkaçını hatta Ridley'i bile etkisiz duruma getirebilirdi. Ama öldüreceği kesindi. Bu da gengenin Delta ekibinin orada olduğundan haberdar olması demekti. At elini cebine soktu ve küçük bir ses yükseltici çıkardı. Kulağına iki kulaklık yerleştirdikten sonra küçük vakumlu dinleyici camın kenarına yapıştırdı. Prensipte bu duvara bardak dolayıp içeri dinlemek de aynıydı ama çok daha netti ses. Aletin içindeki lazer ibre doğrudan Ridley ve Maddox'a yönelikti ve alet kapsamını alanın dışındaki diğer sesleri bloke edip yalnızca onların seslerine ilerliyordu. Kulağını yakınlanan Ridley'in sesi yüksek sesiyle birlikte kulakları en düşük ayara aldı. Ne zaman emin olabiliriz? Daha ne kadar var? İkinci çifti test ediyoruz. Fiziksel yaralanmaları çok iyi tepki gösteriyorlar. Mükemmel. Öyleyse hemen daha ileri aşamaya geçin. Bugün bitmeden bunun güvenilir olup olmadığını bilmek istiyorum. Maddox başıyla onayladı. Hazır olunca başlarını kesin. Efsanede Hydra'nın kesilen her başının yerine iki yenisinin çıktığı anlatılıyor. Bunun sorun olup olmayacağını bilmeliyim. Olacağını sanmıyorum dedi Maddox. Yeniden oluşacaksak baş sayısını belirten şey farklı genler. Biz de rejenerasyon genini ayrıştırdık. Bence asla. Diyelim ki beklenen o çok uzun yaşamında bir şekilde kafanı kaybettin. Bu durumda kalan yaşamını çift başlı mı geçireceksin? Kesilen kafadan yeni bir bedenin oluşmadığını bilmeliyiz. Ya da bedenden yeni bir kafa çıkıp çıkmayacağını. Ya da ikisini de. Eğer bu mümkün değilse giyotinden kaçmak için elimizden geleni yapmamız gerekir. Maddox yere baktı. Bak Richard. Yaptığının olana üstü bir şey olduğunu bilincindeyim. Ben de yaşam kurtarmak istiyorum. Sayılamayacak kadar çok insanın yaşamını hem de. Ama bu uğurda yaşamlarını kaybedenler için üzülmeden edemiyorum. Ridley iç geçirerek burnunu çekti. Kırık yumurtalar ve omlet öyküsünü bildiğinden eminim. Bu bize de çok uygun bir ifade. Durumumuzu çok iyi açıklıyor. Ama bizim yaptığımız yumurtayla peyniri karıştırıp bir tür börek yaratmaktan çok daha ötede bir durum. Amacımız uğruna binlerce kurban vermeye hazırım. Hatta çok daha fazlasını. Sonuçta bunun milyarlarca yararı olacak. Bu nedenle vicdanım rahat. Her zaman da öyle olacak. Maddox'un çatık kaşlarına karışmış anına bakarak güldü. Rahatla Todd, imkansızı gerçekleştirdin. Gün doğarken ölümsüz olacağız. Maddox gülümsedi. Ridley haksız değildi. Ölümler konusundaki suçluluk duygularını biraz hafifletti. 200 yıl sonra belki bütün bunlar önemsiz küçük birer anı olacaktı. Şampanyasından bir yudum aldı. O zamana denk alkol ve çalışmayla rahatsız vicdanını uyuşturmalıydı. Atın duydukları o an için yeterliydi. Diğerlerine haber verme riskini göze almalıydı. Manifold yok edilmeliydi. Hem de hemen. Hemen ertesi gün ölümsüz bir güvenlik gücüyle karşı karşıya kalabilirlerdi. Geldiği yoldan geri dönerek asansöre gitti. Asansöre bindi. En üst katın düğmesine bastı ve PDA'sını çıkardı. Açtı. Derin bir soluk aldı ve bağlantıyı kurmayı denedi. Ekrandaki durum göstergesi önce mavi ardından kırmızı oldu. Askeri amaçlar için modifiye edilmiş aracın ekranından bir sinyal belirdi. Sinyal bloke edildi. Dijital aygıtları saplayan ağ saptandı. Kapatılıyor. Ekran karardı. Aynı anda asansörün ışıkları kırmızıya dönüştü ve alarm zilleri duyuldu. At Peyda'yı cebine koyarken kapılar açıldı. Göz uzuyla karşısında bir hareket algıladı. Susturucu takılmış tabancasını çıkardı ve 3 namlulu metal Storm tabancasını kaşların arasına yöneltmiş olan çok güzel bir kadına nişan aldı. 51. New Hampshire. Şah ağaçların kurumasında dağın yamacında ilerlerken düşmüş çam yapraklarının oluşturduğu yumuşak yaprak örtüsü ayak seslerini hafifletiyordu. Fil ise helikopter pistinin diğer yanındaki yamaçtan yaklaşıyordu. İki nöbetçi onların yaklaştıklarının farkına bile değildi. Derin bir sohbete dalmışlardı. Şah devrik bir ağacın arkasına saklanıp onları inceledi. Çizmeleri cilalıydı. Üniformaları ütülü gıcır gıcırdı. Askeri bir disiplin içerisindeydiler. Konuşurken yerlerinde sayıyorlardı. Disiplinli ama sıkılmış. Şah seslerini dinledi. Biri burnundan konuşuyordu. Diğerlerinin ise arada sırada sesi çatlıyordu. Disiplinli, sıkılmış ve genç. Sırtlarına takılı metal storm silahlar Şah'ın dikkatini çekmişti. Ölüm saçmaya hazırdılar. Tam pistin diğer tarafında mevzilenmiş olan file hareket işareti verecekken adamların yakalarının altından görünen kablo dikkatini çekti. Kablonun ucu küçük bir kulak mikrofonuna gidiyordu. Şah lanet olsun diye düşündü. Adamların üzerinde kalp monitörleri vardı. Onları telsizle kontrol etmek zaman kaybı olacağı gibi pozisyonunu da ele verirdi. Kalp monitörü kullanmaktansa nöbetçilerin hayatta ve iş başında olduğunu izlemenin yeni, modern yeni yöntemiydi. Hiç kuşkusuz kameralarla da izleniyorlardı. Şah biraz daha dikkatli bakınca iki kamera gördü. Biri öne arkaya, diğerisi yukarı aşağı sallanıyordu. Bu durumda sorun yalnızca nöbetçileri etkisiz hale getirmek değil, bunu çok kısa bir süre içerisinde halletmekti. Şah bu bilgileri bir dizi el bilgisayarıyla işaretledi. Bu ilkel bir bilgi iletme yöntemiydi. Ama film bunları anlayıp aynı sonuca varacağını biliyordu. Ya da en azından öyle olacağını umuyordu. Filin o sıralar içinde bulunduğu koşullarda savaşması gerektiği takdirde nasıl davranacağından emin değildi. Özellikle de her yaralanmanın onu delirtme olasılığı varken. Onu ayakta tutan hiç kuşkusuz uzun yıllar boyu öfkesini dizginlemek için yaptığı meditasyon çalışmalarıydı. Kameraların öne arkaya yukarı aşağı hareketlerini izledi. Aynen cam silecekleri gibi belirli bir tempo içerisinde bir an bir noktada kesişiyor sonra yeniden uzaklaşıyorlardı. Yalnızca yaklaşık 2 dakikada bir iki kişinin geçmesi için uygun bir açı oluşuyordu. Şah yatay kamera file doğru dönerken dikey kameranın aşağı baktığı anı bekledi. Son yöne doğru ilerlediklerinde file işaret verdi. Bu onların tek şansıydı. Dikey kamera yukarı doğru en üst konumuna yerleştirip yatay kamerada tamamen Şah'ın bulunduğu noktaya döndüğü an helikopter pistini izleyenler için kör noktaydı. Piste ne olup bittiğini bir an için göremiyorlardı. Fil cüssesinden beklenmeyecek bir sessizlikle arkasına gizlediği devrik ağacın üzerinden atladı. Helikopter pistine kadarki alana koşarak geçti ve yumruğunu tüm gücüyle onu fark eden nöbetçinin suratına indirdi. Yumruğu yandan alan nöbetçinin yüzünde tuhaf bir şaşkınlık ifadesi belirdi. Nöbetçinin baygın bedeni beton zemine yayıldı. İkinci nöbetçi o anda silahına sarılmak istediyse de filin kuvvetli kolları çoktan boynunu kavramıştı bile. Fil döndü ve adamı ayağından yakalayarak kafası önde kaya savurdu. Adam pelte halinde kollarının arasına düştü. Adamları yumruklama arzusunu zorlukla bastırabilen fil, birincisini yakaladıktan sonra ikincisini sırtına atarak devrik ağacın arkasına sürükledi. Ve de yatay kamera yeniden ona dönmeden ağacın arkasına saklanmayı başardı. Bütün bu işler 15 saniyeden daha az bir süre almıştı. Kameraları izleyen biri ancak adamların ortadan kaybolduklarını ya da görüş açısının dışında kalkan giriş kapısına gittiklerini düşünecekti. Fil nabızlarını kontrol etti. Düzenli ve güçlüydü. Kameralar olağan dansına başlarken bekleyişleri de başladı. Ama 3 dakika sonra her ikisi de çelik kapının önünde kameraların görüş alanı dışında yıldırım harekatına başlamaya hazır durumdaydılar. Kapı roket saldırısına bile dayanacak güçte görünüyordu. Asıl zayıf noktası teknolojisiydi. Genge teknolojik anlamda üstün olabilirdi. Ama konuya bir yere sızmak ya da girmek olunca en iyi araçlar CIA dolayısıyla koyu mavi sayesinde satranç ekibinin elindeydi. Kapının sağında parmak izi tarayıcı, anahtar kart okuyucu ve nümerik şifre klavyesi vardı. Fil okuyucudan nöbetçilerden birinden aldığı kartı geçirdi. Parmak izi tarayıcının ışığı maviye döndü. Fil aynı nöbetçiden aldığı parmak izi kalıbını ışığa tuttu. Yapay parmak taramayı atlatmıştı. Işık yeşile döndü. Bu arada şah duvara monte edilmiş olan şifre panelini söktü ve arka kısmındaki 3 kabloyu çıkardı. Kırmızı, sarı ve siyah. Güç lak kabloları. Onları kenara çekerek yeni şifrenin tanımlanabileceği ama onarım panelini açtı. Şah panelle PDA'sı arasında bağlantı sağladı. Lewis Aleman'ın verdiği bir program devreye soktu ve çalıştırdı. Program, Freeval'u açtıktan sonra yeni bir şifre tanımladı ve bunu ekranda gösterdi. Şah numaranın basitliğini görünce gülümsedi. Birden beşe kadar rakamlar dedi. Fil rakamları kodladı. Kilit açıldı ve kapı yavaşça yana kaydı. Şah aygıtını çıkarıp hemen filin arkasından içeri girdi. Kapı arkalarından kapandı ve kilitlendi. Şah susturucu takılmış silahı elinde önden ilerliyordu. O andan itibaren artık tutsak almak yoktu. Gengenin tesisin içindeki elemanlarının hayat işaretlerini izleyip izlemediğinden emin değildi. Susturucu takılmış silahlarsa ancak bir noktaya kadar bazı şeylerin gizli tutulmasını sağlayabilirdi. Nasıl olsa bir noktada şans onlardan yana olmayacaktı. Kısa koridorun sonunda merdiven vardı. Uçarcasına bir kat aşağı indiler. Merdiven uzun bir koridora açılıyordu. Koridorun iki yanına kahverengi kapılar sıralanmıştı. At diz çökerek nişan aldı. Fil de onun arkasından pozisyon aldı. Fil, kolej yurduna benziyor dedi. Adamın biri beline sardığı havlusuyla kapılardan birinden çıkıp uzaklaştığında Şah filin aslında tahmininde pek yanılmadığını anladı. Burası lojmandı. Yengenin değil bilim insanlarının lojmanı olmasını umuyordu. Adam koridorun sonundaki kapısı olmayan bir bölmeye daldı. Banyo. İçeriden iki yaşlı yeni gelen adamı selamladıkları duyuluyordu. Sözcükler anlaşılmıyordu ama iki adamın heyecanlı oldukları belliydi. Şah ve fil nişan pozisyonu aldıklarını sürdürdüler. Üniformalı iki koruma banyodan çıktı. Tam ters yöne uzaklaştılar ama bu arada biri omuzun üstünden geriye baktı. Refleksleri hızlıydı. Bir eliyle partnerini uyarırken diğer eli Meteor Storm silahına gitti. Ama anında iki kırmızı leke belirip kan kemik parçacıkları ve beyni duvara sıçramadan yalnızca bir sözcüğün ilk hecesini söyleme fırsatı oldu. Düş. Diğeri silahını çekme fırsatı bile bulamadı. Arkadaşın üzerine yığıldı. Boynundaki açık delikten kan fışkırıyordu. 5 saniye sonra o da ölmüştü. Tanrım diye bağırdı banyodaki adam. Şah ve fil koridor boyunca koşup havlulu adamı banyonun girişinde karşıladılar. Her ikisi de silahıyla ona nişan almıştı. Adam ellerini kaldırdı. Havlusu düştü. Havluyu kaldırmaya ya da saklanmaya yeltenmedi bile. Ölesiye korkmuştu. Bilim insanlarından biriydi. Silahlı değilim. Fil adamı aşağılayarak baktı. Bunu görüyoruz. Size zarar vermeyeceğiz dedi Şah. Adınız neydi? Christopher Graham, genetik uzmanı. Elleri titriyordu. Siz kimsiniz? İyi adamlar. Peki kötü adamlar kim? Şah bir kişinin kaldırarak gengenin adamlarını sonradan yeniden Graham'a baktı. Mesaj açıktı. Manifold. Ah, adamın yüzü düşerken kolları indi. Ah tanrım, hiçbir şey bilmiyordum. Yemin ederim ben yalnızca. Şah elini kaldırarak onu susturdu. Dinle Chris, senden odana dönmeni ve orada kalmanı istiyorum. Rastladığım meslektaşlarına da aynı şeyi yapmalarını söyle. Eğer birine nerede olduğumuzu söylersen, söylemem, yemin ederim söylemem. O anda ışıklar zayıfladı. Koridor beyaz projektör ışıkları ve kırmızı yanıp sönen ışıklarla doldu. Kulakları sağır eden tiz bir alarm duyuldu. Çok geçti. Oyun oynayacak zaman kalmamıştı. Fil girişi kontrol altında tutmak için köşeye çekildi. Şah, Graham'ın gözlerinin içine baktı. Bakışı sert ve kararlıydı. Richard Riddick'i nerede bulabilirim?